soru. Dersin birinci kısmında dünyadaki gıda krizinden bahsettik ve dedik ki tüm dünya bir beden gibi. Ve burada bir bütün bir beden olarak yaşamamız gerektiğini söyledik. Şimdi dünyada 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Yani tüm bu mükemmelliği keşfetmek için bunu nasıl haklı görebiliriz ki? Rav şöyle söylüyor. Adam kendisi için kötü olan bir şeyi nasıl haklı görebilir ki? Adam doğası gereği sahip olmadığı şey için tüm dünyayı suçluyor. Kendisi dahil. Kendisini de suçluyor, tüm dünyayı da suçluyor. Yani bir başkasının ölümünü nasıl haklı görebilirsin ki ya da nasıl iyi bir şey olarak görebilirsin ki? Elbette göremezsin. Ne demek Allah'ı haklı görmek, haklı çıkarmak? Kişi hayatını haklı çıkaran bir adama haktan yana denir. Adam böyle düşünüyor. Ama bunu düşünebilmesi için dünyayı görmesi lazım. Yaratanın nasıl bir amaca doğru yönlendirdiğini birebir görmesi lazım. Bu adamın yaratanı ifşa etmesi lazım. Beni nasıl etkilediğini görmesi lazım. Adam bilmiyor ki. Eğer bilseydi her şeyin kendisi için iyi olduğunu görseydi haklı görürdü. Ama insan dünyada kötü olan şeyleri haklı görmesi nasıl mümkündü? Yeni doğan bir bebek ölüyor. Neden? Diyoruz ki masum. Tamam diyoruz ki birisi suç işlerse cezayı hak ediyor ama bir suç işlemediği zaman ceza almaması lazım. Ama biz tüm realiteyi görmüyoruz ki. Bu dünyanın iyi olduğunu düşünen var mı aramızda? Yok. Bağla Sulan bununla ilgili de yazıyor. Bunun için tüm dünyanın işleyişini görmeniz lazım. Tüm resmi görmeniz lazım. Bu dünyamızda algıladığımız %1'lik bir realite değil. O kocaman resmin geriye kalan %99'u adamdan gizli. Kişi bir şeyi hesaplayıp da anladığını söyleyebilir mi? İçinde yaşadığın sistemin %99 seni nasıl etkilediğini bilmiyorsun. Ve insan, ben akıllıyım, insan akıllı vesaire deyip hayatını yaşıyor. Ama tüm realiteyi görseydin, kişi realiteyle ilgili %1'i algılıyor. Sanıyor ki ben şimdi dünyayı biliyorum. Dolayısıyla bu dünyada ne yaptığımızı açıkça görebiliyoruz. Sadece algılarımızdan dolayı sanıyoruz ki işlemin nasıl işlediğini görüyoruz. Felsefelerimiz var, teorilerimiz var. Biz sadece dünyayı nasıl bozduğumuzu görüyoruz. İster George Bush ya da herhangi birisi. Hepsi bir şey bilmediğinin farkında. Hiçbir şey öğrenmiyorlar. Basit bir gerçeği göremiyorlar. Realitenin %99'u bizden gizli. Bilmiyorlar. Neye göre karar veriyorlar? yapmaya çalıştığın en küçük değişiklik hep ters tepki yaratıyor. Ve sistematik olarak yanlış yapıyoruz. Ve artık doğru yaptığımızı sandığımızı bir kenara bırakalım. Asaf diyor ki kabalistler tüm realiteyi görüyor. %99'u da insanlar görmüyor. Peki bir kabalist bu ölen çocukları gördükleri zaman hiçbir kötü bir hissiyatları yok mu, her şeyi mükemmel mi görüyorlar? Rav diyor ki elbette hayır, bas bas bağırıyorlar ıslah olmamız gerektiğini. Arkadi sor. Kabala yüzlerce Arkadi şunu diyor, birçok metot dünyada birkaç, yani 5 yıl önce de bunun yemek olmayacağını, dünyada gıda problemi olacağını 5 yıl önceden söyledik diye bir sürü adam yazıyor. Rav diyor ki evet ama çözümleri var mı? Biz doğal bilimlerle geleceğe bakabiliriz. Şöyle olacak, böyle olacak diyebiliriz. Bunda bir problem yok. Dün petrol fiyatları $120. Ben $150 diyorum. Ha? Birkaç kere daha zıplarsa $150 gelecek. Dolayısıyla herkes sana bunu söyleyebilir. Yakıt fiyatları artarsa her şeyin fiyatı artar. Bir ton pirinçten yakıt yapabileceğimizi icat ederlerse derler ki önemli değil, aç kalırız ama yakıt yaparız. Ne olacak? Para kazanacağız. Anladın? Dolayısıyla bir kilo pirinç, bir kilo yakıttan daha az kar getirdiği için yakıt petrol peşindeler. Bu bilinen bir şey. Şimdi gireceğim bu kadar çok para kazanan bu yakıt şirketlerine, petrol şirketlerine, zaten tüm amaçları kar yapmak. Şimdi onlara gidip de ya $150 milyar para kazanacağınıza, dünyadaki aç olan insanlara iyilik yapsanıza kalbiniz yok mu diyelim? Ha, ne diyecekler ki sana? Elbette kalbimiz var. Ama bizim kalbimizde sadece para var diyorlar. Ne yapabiliriz ki? Onları da suçlamıyoruz. Para için arzusu olan bir adamı ne yapabilirsin ki? 50 milyar dolarlık karlarını bir şekilde kompanse etmen lazım ki yardımcı olsunlar. Anladın mı? Adamın arzusunu kompanse etmen lazım. Öyle bir şekilde tamamlaman lazım ki herkese yiyecek, benim yiyeceğim var, herkesin de yiyeceği olsun diye bir şey yapabilsin. Ama bu yaptığı şeyden ne tatminlik sağlayacak? Eğer adamın içinde dünyayı yönetmek, hükmetmek arzusu varsa karşılığında ne vereceksin ki? Ha? Eğer yatım, katım, herkesin benimle ilgili konuşmasını istiyorsam, beni tanımasını istiyorsam, bankanın beni arayıp da ya hesabında $100 milyon var demesini istiyorsam, bu hoşuma gidiyorsa, bundan tatminlik alıyorsam, neyi kompanse edebileceksin ki adama? Yapacak bir şey yok. Allah'la bağ sadece o arzuyu doldurabilir. Sadece adama açıklamak lazım. Çünkü onlar da zenginlere de bak, bugün onlar da depresyonda. Eğer tüm dünya yavaş yavaş parayı önemsememeye başlarsa, onlar da önemsememeye başlar. Çünkü insanlar para, güç, itibar denilen şeyleri çevreden büyük olduğu, çevreden önemli olduğu hissiyatını alıyor. Ama eğer toplum bunlara önem vermezse, adam da önem vermez. O yüzden 100 milyar doları olan bir adam ayda 1000 dolarla yaşamaya razı olur. Ama başka bir hazzı olursa, bir haz olması lazım içinde. Çünkü itibar için para vermeye razı adam. Tamam, önemli olan haz. Neyle kompanse olacağı adamın. O yüzden eğer daha haz getiren bir şeyle değiş tokuş yapmaya razıysam, elbette adam yapar. Eğer bir insana ihsan ettiği hissiyatından önemli olduğunu, iyi olduğu hissiyatını verirsen, adam bunun için verir para. Çünkü adamı görüyorsun toplumda. Toplumdan saygınlık almak için her şey yapar. Rabash'ın bir örneği var. Bütün bir ay çok çalıştım bir takım elbise almak için, ki 2 saatlik bir düğüne o takım elbiseyle gitmek için. Düşünebiliyor musun? Yani 2 saatlik bir düğün için bir ay deli gibi çalışıyor ki bir takım elbise alsın. Çünkü düğünde iyi gözükmek istiyor. O yüzden yaratan hissiyatından daha yüce bir hissiyat yok. Bundan daha büyük bir zevk yok. Allah'ı hissetmekten daha büyük bir zevk yok. Sadece adamın yapması gereken şey bunu keşfetmek. O yüzden insana yaklaşacak bir metodumuz var. Halka. Eğer halkın, yani toplumun böyle bir isteği olursa, böyle bir şeye önemi olursa, egoizmimize farklı bir şekilden yaklaşmak gibi bir şey olursa, insan tüm diğer şeyleri yaratana yönelik zevkle, yaratana yaklaşmaktan aldığı hazla değiştirebilir. Tüm diğer duyduğu hazları, içinde hiçbir eksiklik kalmaz ve hatta bugün sahip olduğun her şeyden daha fazlasını hissedersin. Milyarlarca kat parandan, gücünden daha büyük haz duyarsın. Çünkü herkese ihsan ederek yaratandan haz duyuyorsun. Yapmamız gereken bir tek şey var. Bunun nasıl olduğunu öğrenmek. Tüm erdemlik bu. Tüm çalıştığımız ilim bu. Ama bu ilim diyor ki, alma arzusu iyi. Nasıl dolduracağımızı bilmemiz lazım. Sonsuz bir şekilde ve sonsuz hayatı bunun içinde, mükemmelliği, sonsuzluğu bunun içinde hissetmemiz gerektiğini anlatan bir şey. Haz duymak kötü bir şey değil ki. Nasıl yapacağımızı bilmemiz lazım. Asaf soruyor. Nasıl ıslahı yapmak isteyen insanlar olarak diğer insanların aç kalışıyla bu ilişki ne? Yani biz ıslah olmak için çalışıyoruz ama bakıyorum dünyada insanlar açlıktan ölüyor. İlişki ne? Rav şöyle söylüyor. Bizler bu dünyada yaşıyoruz, tamam mı? Hepimiz küçük hayatımız var. O küçük hayatın içinde dolanıp geziyoruz. Hayvanlar gibi. Okey, herkes burada. Bir sistemde. Ve birbirimizi etkilemek istediğimiz zaman aslında hiçbir zaman birbirimizi etkilemiyoruz. Benim arzum yukarıya yükseliyor. Manevi dünyaya. Ve o manevi dünya bu dünyaya etkisi var. Yani yaratanın gücü her birimizi etkiliyor. Ne diyorlar hocalarımız? Diyor ki bu dünyada büyüyen bir her çimen tanesi için yukarıda maneviyattan bir güç işliyor. Yani bu dünyada hiçbirimiz parmağımızı bile manevi güçler aşağı gelmeden kıpırdatmıyoruz. Dolayısıyla maneviyat, yani manevi güç, bu dünyada sürekli bizi oynatıyor, hareket ettiriyor, inşa ediyor. Aramızda dalgalar gibi. O dalgaların içerisindeyiz biz de. Tamam mı? Jöle gibi. Sanki bir jölenin içindeki şeker gibi. Şimdi yaratan ihsan etmek, sevgi. Ve biz de o çanağın içindeyiz. Dolayısıyla insanlar Allah olmadan aralarında bir bağ kuramaz. O yüzden her şey entegre. Bu yüzden bu dünyada arzularımla, aksiyonumla herhangi bir değiştirdiğim zaman tüm insanoğlunu etkiliyorum. Geri dönüşüm olarak beni etkiliyorlar. Çünkü tüm insanoğlu dişli çarklar gibi iç içe. Hepsi birbirine bağlı. Şimdi siz diyorsunuz ki nasıl olur da biz o kadar maneviyatı çalışıyoruz ve bu manevi çalışmaya karşılık şimdi Asya'da pirinç mi artacak? Pirinç üretimi mi artacak? Rav diyor ki manevi dünya her şeyi inşa ediyor. Çalışmak zorunda değiliz diye bir şey değil. Çalışacağız. Ama başarı niyet eşitliğine bağlı. Tamam. Bu net. Üst bir sistem var. Manevi dünyadan sadece bu dünyayı etkileyebiliriz ve bağımız yoksa bu dünyada bir şansımız yok. Rav diyor ki yo, her zaman maneviyatı biz buradan etkiliyoruz ama bilinçsizce ve kötü bir şekilde. Çünkü biz maneviyata zıtız, tarşıyız. Hepimiz bir çorba çanağının içerisindeyiz. Yaratan ise bu manevi formda pozitif, iyilik yapıyor. Ama insanoğlu birbirine sürekli zarar veriyor. Başkasına zarar verdiğin zaman aslında kendinden çalıyorsun. Kendi kendinden çalıyorsun. Tamam mı? Yani hepimiz o çorba çanağın içindeyiz ama birisinden çaldığın zaman aslında kendinden çalıyorsun. Asaf soruyor, peki neden bizi kontrol eden bu üst sistem daha direkt yapmıyor? Niye bizi daha direkt yönlendirmiyor? Rav diyor ki adamı her an her şey yönlendiriyor. Kalbini aç. Aklında geçen her şey, kalbinde geçen her şey, etrafında olan her şey, Yaratanın sana sözleri, biz sadece net olarak görmüyoruz, hissetmiyoruz. Yaratandan başka bir şey yok ki. Sadece sana olan her şeyi bilincinde, hissiyatında, sana en içsel, en dışsal da olsa onunla ilişkilendir. Sana sürekli konuşuyor. Sen kimseyle konuşmuyorsun asla. Dışarıda insanlar var sanma. Sen ve Allah var, o kadar. Allah'ın dili tüm bu dünyanın seninle olan ilişkisi. Allah hepimizle an be an konuşuyor, komünikasyon yapıyor. Peki sen kimsin? Onu hissedip bilincinde olan. Eğer sana olan şeyleri bu şekilde hissedersen, Yaratanı hissedersin, Yaratanı keşfedersin ve görürsün ki Yaratan sürekli seninle konuşuyor. Sana sürekli örnek veriyor, seni uyandırmaya çalışıyor. Şimdi ben nasıl özellikle bu dünyadaki gıda krizinden Yaratan'ın bizden bir şey istediğini görebiliriz. Rab diyor ki elinden geldiğimizce anlatmamız lazım. İnsanlara söylememiz lazım, aktarmamız lazım. Bir taraftan insanlara söylemen lazım, öteki taraftan da dünyada belalar artmaya başladı. Problemler artmaya başladı. Öteki taraftan Yaratan da bizi yüceltmek istiyor ama biz dinlemek istemiyoruz insanoğlu olarak. O yüzden dünyada sürekli problem yaşıyoruz. Ama problemler yaşadıkça, yani adam tokatlandıkça dinlemeye biraz daha hassas olmaya başlıyor. Dolayısıyla o noktada kişi senin söylediğini duymaya başlayacak. Çünkü sen öteki taraftan diyorsun ki, adam çektiği ızdıraptan kalbinde duymaya başlayacak. Çünkü diyecek ki hayatım kabus gibi, belki burada bir şifa vardır. Çünkü adam gidecek bakacak, şunu denedim, bunu denedim, şunu denedim, baktım hayatta tekme tokatların sonu yok. O yüzden en sonunda çaresizlikten dinleyecek. Asaf diyor ki o zaman bu doğal bir güç. Bize bir şekilde yön veriyor ama direkt olarak söylemiyor. Neden? Rav diyor ki özgür seçimin olsun diye. Ki dayak yiyen, taşlanan bir köpek gibi değil ama bir insan ol. Ne yani? Bir taraftan taşlanan bir köpek gibi zorlanırsan nasıl adam olacaksın? Elbette köpeği taşlarsan köpek kaçar. Ama öğreti nerede burada? Adam nasıl erdemlik sahibi olacak? Ve bu reaksiyon kararını nereden verecek? Neden? Ne için? Dolayısıyla darbe hissiyatı adamı sadece neden darbe yiyorum, neden hayat bana ızdırap çektiriyor hissiyatına, dürtüsüne getirmek için. Adam zaten kaçabilecek olsa sıkıntılarından hemen kaçardı. Ama o zaman hiç öğrenecek fırsatı olmazdı. Ya da kendi kendini hiç inşa edemezdi. Tüm bilim adamlarından insanların hepsi kadar bu hayvansal şekilde yaşamak istiyor. Şimdi diyoruz ki mesela, daha çok yemek üretelim, daha çok petrol üretelim, keyfimiz yerine gelsin. Hayvanlar gibi. Ondan sonra ekolojik bir problem yaşayıp tekrar bir tekme tokat diyoruz. Onu da aşmaya çalışıyoruz ki keyfimiz tekrar yerine gelsin. Allah bize ne gösteriyor bu dünyada? Sistematik olarak istediğin şeyi yap. Bak burada da başarısız oldun, bak burada da başarısız oldun, bak burada da başarısız oldun. Neden? Biz çocuklara öğrettiğimiz gibi, çocuklarımıza öğretirken ne yapıyoruz? Oyuncaklar veririz. Aa, bak bunu biraz şöyle yap, bunu biraz böyle yap. Bak bunu böyle yaptın, olmadı vesaire. Niye? Çünkü başarısız oldukça akılları başlarına geliyor. Niye bu şekilde öğrenmek zorundalar? Yoksa içselliğine hassas olmazlar ki. Islah olmayı istemek durumunda olacak. Dolayısıyla kişi çektiği ızdıraplardan sürekli kaçabilseydi asla gelişemezdi. Asaf diyor ki o zaman Kabala şöyle söylüyor bize. Bize her zaman o zaman çözüme yönelik bir ızdırap var. Rav diyor ki elbette. Asaf devam ediyor. O zaman dağıtım yaptığımız zaman insanları özgür seçimde bırakacak. Rav diyor ki dağıtımda her zaman bir şekilde başarılı olacaksın, bir şekilde başarısız olacaksın. Adamın özgür seçime ihtiyacı olacak. %100 elbette sana ikna olmayacak. Diyecekler ki ya tamam şu konuda belki haklısın ama bu konuda şöylesin böylesin. Adam tereddütü olmazsa yetişemez ki insan olarak. Nasıl ilerlesin ki? Siz grup olarak ne yapıyorsunuz? Bana yönelik de aynı şekilde. Yoksa benlik denilen bir şey için yer olmaz ki. Yani sebep sonuç ilişkisiyle direkt iletişimimiz olsa makine olurduk, insan olmazdık ki. İnsan demek nedenini bilen demek. Ki ondan sonra hiçbir şey söylemene gerek kalmadan idrakıyla sebep sonucu gören. O zaman dünyadaki gıda kriziyle ilgili şimdi maneviyatı, manevi sistemi öğrenip bu dünyada bu şekilde problemleri çözmeye çalışacak mıyız? Rav dedi ki, kişi elbette denemek zorunda. Kişi bu dünyada, bu dünyevi sisteme göre elbette davranmak zorunda. Ama kişinin başarısı maneviyata endeksli. Maneviyat olmadan ekmek olmaz. Adam düşmanını sevgilisine çevirmek zorunda. Asaf devam ediyor. Peki, eğer insanlara basit bir şey verecek olursam, Rav diyor ki Amerikalılardan bahsediyorsan o farklı bir problem. Basit bir mesaj. Bugün Birleşmiş Milletler açlık krizini çözmek için bir ekip kuruyor. Dünya Bankası problemi çözmek istiyor. Ne yapsınlar? Yapmaları gerekiyor mu? Ne bir şey yazacak olsam bu adamlara ne yazayım? Şunu yazabilirsin. İstediğiniz kadar deneyin ve başarısız olduğunuzu görün. Tamam mı? Ve adamlara da şunu açıkla. Neden başarısızsınız? Ve neden başaramayacaksınız? Eli diyor ki, hala neden başarısızız? Anlayamadım. Krizin nedeni ne? Yani kriz neden gıda krizi olarak ortaya çıkıyor? Rav şöyle söylüyor. Bakın, size neden dünyada savaş olduğunu, neden dünyada tsunami depremlerinin olduğunu, neden açlık olduğunu, neden petrolün Rusya'da olduğunu ya da başka bir yerde pirincin olmadığını söyleyemem ki. Ben tüm sistemi anlamıyorum ki, ben tüm sistemi görmüyorum ki. Şurada burada bunu yaparsak ne olacak, ne bitecek bilmiyorum ki. Bunlar beni aşan şeyler. Onlar yaratanın idari merkezinde, yukarıda. Ben size edindiğimden söylüyorum. Ama tüm bunları bilmek ne olur ki? Ne kazandırır ki? Dünyayı yeniden mi programlandıracağız ki dünya iyi olsun diye? Buradan buraya mı kendimizi götüreceğiz? Bu kişinin problemi değil ki. Bizim problemimiz yaratanla sevgi ve ihsan koşulunda eşitlemek. Ruhların ıslaha gelişi. Ama nasıl ruhlar gelecek, diğerleri nasıl ıslah olacak? Bunlar hep işin sonunda ortaya çıkacak şeyler. Ve nasıl olsa oraya sonunda geleceğiz. Dolayısıyla yapabileceğimiz bir şey de yok bu koşulda. Genel olarak bilsek de bir şey yapamayız. Dolayısıyla insan doğru bir şekilde davranırsa başarılı olur. Ve darbe gelmesi ya da iyi bir şey gelmesi önemli değil. Bana koşul ne olursa olsun amaca yönlendirmeli. Ve bu iki gücü doğru kullanmam lazım. Sağa çekmem ya da sola çekmem önemli değil. İkisiyle amaca yönelik gitmem lazım. Çünkü son ıslahı beni yaratanın gücü getiriyor. Yani hem pozitif hem negatif güç olması lazım. İkisiyle çalışman lazım. İkisiyle çalışmazsan başarılı olamazsın. O yüzden bizim hesap kitap yapmamıza gerek yok. Sadece kişisel, içsel ıslahımızı gruba yönelik düşünmemiz lazım. Yapmamız gereken tek şey bu. Çünkü kendini ıslah etmek istedikçe üzerine seni ıslah edecek o iyi gücü çekiyorsun ve doğru kullanmayı öğreniyorsun. Bildiğim şeylerden sizin söylediğinizi anlıyorum. Ama sokaktaki bir adam bu farkı nasıl yapacak ki? Şimdi bir yazı yazacağım. Nasıl anlatacağım bu adamlara? Yani adamlara hey hepimiz ortak bir ruhun parçasıyız desem anlamıyorlar ki. Yani dışarıdaki adam bizim bahsettiğimiz şeyi anlamıyor ki. Dünyanın %99.99'una nasıl anlatacağım ki? Rav şöyle söylüyor, bunun zor olduğu konusunda seninle hemfikirim. Bu problemi basit bir şekilde herkes anlasın ve etkilensin diye anlatamazsın. Ama başka bir seçimimiz var mı ki? Genel sistemi insanoğluna anlatmaya çalışmalıyız. Her şey Allah'ın ilahi yönetimi. Ve tüm dünyayı etkileyen sadece onun gücü. O güce Allah diyoruz ya da dua diyoruz. Aynı şey. Birlik ve sevginin gücü. Ve tüm yaşayan organizmalar yaratanın bu kanunuyla işliyor. Tüm doğa, tüm entegre olan sistem, her şey birbirine bağlı, her şey birbiriyle ilişkili. Zincirin halkaları, çarklı çarklar, dişli çarklar ve görüyoruz ki sadece insan bozuk, bu mekanizmaya uymuyor. Ve görüyoruz ki toplumlar bile doğa kanunlarıyla işliyor. Dolayısıyla bu doğa kanunlarıyla işleyen bile topluma doğru entegre olmalıyız. Babil'den bugüne hep doğaya karşı gidiyoruz. Hep başkalarını küçük görüyoruz, başkalarını refüze ediyoruz, hep başkalarını itici buluyoruz ve tüm sistemi biz rencide ediyoruz. Ve görüyoruz ki insanoğlunun gelmeye başladığı yer sonuç itibariyle doğa kanunlarına karşı gittiğimizden, bilsek de bilmesek de bu kanunu önemli değil ki. Doğa kanunu işliyor. Doğa kanununu bilmiyorsan açlıktan ölürsün, biliyorsan kurtulursun. Ve hatta insan olarak doğanın sana verdiği şeyi edinirsin. En yüce varlık olmak. Tüm sistem bunun için. O yüzden çok basit bir şekilde, ne bileyim, belki bilimsel, belki globalleşme, herkes göbekten birbirine bağlı. Dolayısıyla eğer tüm sistem beraber işlerse hasta olacağız. İşlemezse, işlerse de iyi bir hayatımız olacak. Ama göreceksin ki dünyada olan bu. Toplum olarak insanoğlu bunu yaşıyor. Sürekli insanlara anlatarak, tekrar ederek insanlar anlamaya başlıyor. En azından dinliyorlar. Bazı akıllı adamlar var, diyorlar ki bunu yapmak mümkün değil, imkansız. Önemli değil ki, hayatta adam bir tokat daha yiyor, bir tekme daha yiyor, dinlemeye başlıyor. Tüm hayatımız ızdırapla geçiyor. Izdıraptan geçe geçe dinleyip anlayıp belki ya problem gerçekten dedikleri gibidir ve bir çözüm de vardır diye düşünmeye başlıyor. Sonra adama bir tokat daha geliyor, oturup dinliyor ve çalışmaya başlıyor. O yüzden biz ne kadar çok anlatmaya çalışırsak o kadar az ızdırap çekerler ki bizde insanın az ızdırapla yani hayatına bir bakması gerektiğini söylüyoruz. Tüm metot zaten bir hemfikir olmak. Yani yaratanın gücüyle ilerlemeye, onun akıntısıyla gitmeye, hemfikir olmak, boyun eğmek. Dolayısıyla yaratanın bu ihsan ve sevgi kanununa boyun eğerek ilerlemek adamın hemfikir olması gereken tek şey. Yani bunu yaptığı an zaten adam dünyanın değişmeye başladığını görmeye başlıyor. Tüm dünyayı idare eden güçlerin kendisine karşı değil, kendisiyle beraber gittiğini görüyor. Ve dünya birden iyi hisseder. Ve bereketli de olur dünyamız. Açlık maçlıktan da çekmez. Bugün gıda kıtlığı var diyorlar. Size şöyle söyleyeyim. Gıda kıtlığı falan yok dünyada. Bugün petrolle ne yapıyorlarsa gıdayla da aynısını yaparsın. Petrolün varilinin maliyeti $20. Piyasada satıyorlar $120. Gıdada da aynısını yaparlar. Ne olacak ki kapasın süpermarketi bugün? Yiyecek fiyatlarının artmasını beklesin. O yüzden dağıtım çok önemli. Avihu soruyor. Burada tüm ekoloji, ekonomi, yani Çin'de bir problem oluyor, süpermarkette fiyatlar artıyor. Bu tür şeyleri ilişkilendirsek bile, Rav şöyle dedi, gıdada birbirimize bağımlıyız ama ihsan etmekte birbirimize bağlı olduğumuzu hissetmemiz lazım. Aramızdaki o içsel bağ. Şimdi bak, adam tüm dünyaya bağlı olduğunu maalesef diyerek farkında. Lanet olsun, herkese bağlıyım diyor. Yani elimde olsa herkesi öldürürüm diyor. Kahretsin ki insanlara bağlıyım. Bu pozitif bir şey değil ki. Adam pozitif olarak insanlara bağlı olduğunu görmeli. Islah çünkü orada. Avihu diyor ki ben de bu çözüm konusuyla ilgili sormak istiyorum. Yani bir insanın bugün anlayabilmesi için zaten dünyevi koşuldan dolayı adamın pek bir şansı yok. Ama kime anlatacağız ki bunu? Sokaktaki adama mı, politikacılara mı? Rav şöyle söylüyor. Ben sanmıyorum ki karar veren o politikacılar dinleyecek kulakları yok. Dinleyemiyorlar bile. Karar verme safhasına gelen adamlar dünyanın en barbar ve en problemli adamları. Zaten adam çok gaddar olmasa politikada yükselemez ki. Gaddarlar, acımasızlar, taştan kalpleri var. O yüzden politikacılar, acımasızlar, barbarlar. Ellerindeki gücü tutmak için her şeyi yaparlar. Ve herkese de zoraki başlarına koyup kontrol etmeyi isterler. Bir politikacının doğası bu. Dünyadaki liderlerin doğası bu. Yapacak bir şey yok. Liderler denilen, politikacılar denilen adamın karakteri böyle. Şimdi bu nedenden dolayı, tam olarak bu nedenden dolayı, dünyanın yapısı tam tersine olmak zorunda. Mesela dünyada sanki bir kral olması gibi. Çünkü bir kralın başkasıyla hükümdarlık için savaşmasına gereği yok. Ve sadece yukarıdan aşağı bir sistemle olabilir. Başka nasıl olacak? O yüzden politikacılara dönemezsin ki, halka dönmek zorundasın yine. Çünkü halk, ızdırap çeken hep halk ki. Karar verecek o politikacılar ızdırap çekmiyor ki. Politikacılar her zaman der, biliyoruz halimiz kötü, düzeltmeye çalışıyoruz. Ama o gözyaşları dışarıdan, sadece içlerinde dünyanın pis ve egoist insanları. Avihu devam ediyor. Dolayısıyla çözüm halka mı yönelik olmalı? Rav diyor ki halkın fikri elbette. Peki halkın bilincini mi arttırmamız gerekiyor? Ve bu mu süreci başlatacak? Rav dedi ki elbette, sadece halkın bilincinin artmasıyla süreç başlayabilir. Bağlıslam da öyle diyor. Halk politikacılara da liderlere de bir şey vermeye çalışmanız iyi olabilir. Çünkü onlar medyadalar. Anladın? Ama o kadar. Ama bir politikacının kalbine asla ulaşamazsınız. Taştan bir kalbi var. Basit bir kural. Bir politikacıya asla ulaşamazsınız. Adam kişisel bir darbe yene kadar hayatta değişmez. Özellikle politikacılar. Çünkü bir adam başbakan olmak için kaç insanı arkadan bıçaklaması gerektiğini biliyor musun? Herkesin kafasının üzerine basarak çıkması lazım. O yüzden bir politikacının aklında bile değil halkı düşünmek. Sadece her şeyi kendisi için nasıl kullanır ona bakar. Özellikle medyayı nasıl kullandıklarını görüyorsun. Hiçbir şekilde bir politikacı halkı malkı düşünmez. Toplumdaki en egoist insanlar politikacı olanlar. Ne istiyorsun ki bu onlardan? Yoksa başbakan olamaz ki. Bak, toplumun en başındaki adam en egoist adam her zaman. Bu üst sistemde, bu ney Baruch olarak biz Galgalta Einayim miyiz? Eli sor. Hepimiz birbirimize bağlı olduğumuz bu dünyada bariz. Ama yaratanla form eşitliğine gelmek, doğanın o kanunu keşfetmek, bu ne demek? Yani dışarıdan duyduğum zaman böyle bir şey, ne bileyim yani 20 kilo yemeğim var, birisini biraz herkesle paylaş, bu mu durum? Rav şöyle söyle, biz ne öğreniyoruz maneviyatta? Bu dünyada hiçbir şey yapmadığımızı öğreniyoruz. Hepimizi Allah idare ediyor. Adamın bu dünyada yapması gereken bir taraftan herkesin eşit olduğuna dikkat etmeye çalışması. Yani var olmak için sadece ihtiyacım gereğini alıyorum. Gerisi ıslah sadece dünyaya yaklaşımımızdan geliyor. Dolayısıyla yaratanın kurallarına göre yaşarsan dünya düzelir. Eli diyor ki ama bu net değil ki, sen bana diyorsun ki güzel davran insanlara. Rav diyor ki hayır, yaratana yönelik ilişkini, yani yaratanın doğasına kendini ilişkilendirmen lazım. Fiziksel gözlerinle iyi davranmak bu deyip de iyi davranmak değil. Diyelim ki dünya pirinç dolu. Herkese pirinç verdin, karınlarını doldurdun. Daha büyük problemle karşılaşırsın. Açlıktan daha büyük sıkıntı ve problem yaşarsın. Şimdi insanların açlığını ıslah olmadan gidermeye çalışırsan, yaratanın ihsan etme niteliğini eşitlemeden dünyaya daha büyük problem getirirsin. Dünya savaşı getirirsin mesela. Eli diyor ki peki kitlelerde bu ıslah nasıl olacak? Yani %99.99 ıslah mıslah kimsenin umurunda değil ki. Dünyadaki herkes gıda fiyatlarının artmasından endişe duyuyor. Bu da insanlara zarar veriyor. Ne diyeceğiz? Rav şöyle söylüyor. Eğer birbirimizi herkesin bir şeyi olsun diye düşünmeye başlarsan, bu yaklaşım çok büyük değişim getirir ve insanların ihtiyacı oldukları şeyleri olur. Dünyada biz dünyayı akıl ve kalbimizle etkiliyoruz maneviyattan. Yaratanı etkileyen, bize olan yaklaşımını etkileyen şey arzu ve düşüncelerimiz. O yüzden yaratan her şeyi kontrol ediyor diyoruz. O yüzden elinle kolunla yaptıklarınla yaratandan kopuk olmak bir şey getirmez. Yaptığın her şeyde ne yaparsan yap, istersen git açlara yemek ver. Niyetini, neden bunu yaptığını bilmeden bozukluk getirirsin. Yani tüm dünyayı yaratan yönetiyor diyoruz. Yaratan yanlış mı yapıyor? Avihu şöyle diyor. İnsanlar eliyle koluyla yapmaya alışık, bedenimizle yapmaya alışığız. Problemi çözmek için bir şeyler yaparak yapıyoruz. Ama yaklaşımımızı değiştirmek dediniz. Bu net değil ki, nasıl ben yaklaşımımı değiştireceğim? Bu yaklaşımı değiştirmek nasıl etkileyecek? Yani adamın sadece yaklaşımını değiştirmesiyle fizikselliğini nasıl değiştirecek belli değil ki. Rav şöyle söylüyor. İnsanoğlu olarak ıslahımızda çok geriyiz. Ama yapacak başka bir şeyimiz yok. Tüm medya kanallarını kullanın. 24 saat gerekiyorsa ıslahtan bahsedin. Tamam mı? Bırakın haberleri dinlemeyi. Haberlerde bir şey yok. Bırakın Brezilya dizilerini, orada da bir şey yok. Adam sadece kendisini, ıslahını, Allah'ın ihsan eden gücünün doğadaki işleyişiyle kendisini entegre etmesi lazım. Vejetaryen olmanıza gerek yok, birbirinize bir şey vermenize gerek yok. İlk başta adam başkasını, yaklaşımını değiştirmesi lazım. İnsan sevgisi denilen safhaya yaklaşmadan adamın hayatta çektiği ızdırap sadece daha çok artar. Ne yapabiliriz ki? Roy soruyor, insanlar sokakta sürekli tekme tokat diyor, ızdırap çekiyorlar. Yani adama darbe yukarıdan geliyor. Kalpteki noktası da yukarıdan uyandırılıyor. Yani adamın kendisine bu bana neden oluyor diye sorması için yukarıdan bu sorunun gelmesi gerektiği mi? Rav diyor ki adamın kalpteki noktası varsa, evet. Kalpteki noktası yoksa ona da evet. Her şey yukarıdan geliyor. Ama adam uyandıysa nereye gideceğini bilmeli. Ki dinleyebilsin. Evet, elbette adam hayatımda çektiğim bu sıkıntı neden ya diyerek geliyor. Niye ızdırap çekiyorum? Niye hayatım kötü? Niye bu kadar zor bu hayat? Elbette bu soruları sorarak geliyor. İşte bu adamın bir cevap alması lazım. Niye her gün radyodayız, televizyondayız, gazete basıyoruz, magazin basıyoruz, makale yazıyoruz? Adam alabilsin diye, elinin altında olsun diye. Gelip bakacağından değil ama bir dürtüsü olursa alabilecek bir yerde olsun diye. Baksana, birçok insan var, dünyanın birçok kültürü var. Bu adamların elinin altında olması lazım soruyorsa. Roy devam ediyor. Şimdi adama darbe yukarıdan geliyor. Adamın hayat... Peki yaratan niye adamı çektiği ızdıraba göre uyandırmıyor? Rav diyor ki adamın özgür seçimi olması lazım. Adamı sürekli tokatlayamazsın ki hemen ıslah olsun diye. Adamın benliğini öldürürsün. Allah bizi iyiliğe getirmek istiyor. İzlenimlerimizle ama. Ne var bu dünyada? İzlenim yaşıyoruz. Şimdi içimizde birçok izlenim var. Bunlardan bir tanesi de ıslaha yönelik. Şimdi tüm izlenimlerimizden ızdırapla geçiyoruz. Her defasında izlenim yaşıyorum. Ama izlenim yaşadıkça yetişiyorum, büyüyorum bir çocuk gibi. Bilincim sadece bu sıkıntıları aşmaya çalışarak gelişiyor. Şimdi kalpteki nokta akabinde uyanıyor. Ondan sonra adamın şansı var. Şimdi ondan sonra adama anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bak koşullarının hepsi Allah'tan geliyor. Allah'ın ışığının etkisi. Şimdi eğer sen kendini ihsan etmek, sevgi ile kendini entegre edersen, o zaman açlık ve sefalet ve tsunami depremleri yerine kendini iyi hissederek ilerlersin. Dolayısıyla adamın yönünü değiştirip yaratanın akıntısıyla akması lazım. Ama adam bu dünyada diyor ki iyi bir hayatım olsun, zengin olayım. Arkadan da darbeler seni yine ilerletecek. Ama diyor ki Allah ya bir kere bir dene benimle yürümeyi. Roy şöyle diyor. Her kanalı kullanıyoruz. Kitaplar, gazeteler. Hala bir sonuç alamıyoruz ki. Rav diyor ki her şey bize bağlı. Halkın ıslahı bize bağlı. İşimiz bu. Görevimiz de bu. Size onu söyleyeyim. Yani yapmamız gerekenler ve bizden neden nefret ettikleri konusuna girmeyin. Kabala ruhun ıslahı için bir metot. Var olmamızın tek nedeni de bu. Bugün burada yaşıyorsak bu işimiz olduğu için. Eğer Kabala ilmini anlatmak olmasa burada var olmak gibi bir şansımız da yok. Evet, bizim halkımız da anlamıyor. Ne yapalım? Biraz daha acı çekecekler. Başka seçimimiz yok. Mısır hikayesi gibi. Firavun 10 vebadan ızdırap çekmeden Musa'yı bırakmadı. O yüzden halkın da 10 vebayı çekmesi lazım demek ki. Ve adam amaca yönelik hissederse bunu, yaratılışın amacına göre. Adamlar ne yapıyor? Adam hastaysa doktora gidiyor, al sana para, kes beni iyileştir diyor. Adam iyileşeceğini görürse bastırıyor parayı, doktora kes beni diyor. O yüzden adam da o çaresizliğe gelene kadar biz de dağıtım yapıyoruz ki çaresizliğe geldiği zaman ya bak hayatta çektiğin sıkıntı, darbeler belli bir amaca yönelik, yaratana gelmen lazım. İşte sana çözüm. Adam önceden bilirse darbenin nereden geldiğini, ne amaçlı geldiğini bilirse kabalanın faydası burada. Çünkü adam kendisine neden, nasıl, neyin olup bittiğini anladıkça doğru ilerleyebilir. Biz bir şey yapmıyoruz. Allah yukarıdan bir tekme vuruyor, bir tokat atıyor. Yaratılışın amacına darbe yiyerek de gelebilirler. Ama insanoğlunun ne kadar ızdırap çekip geleceğini düşünebiliyor musun bir? Eli şöyle söylüyor. Medyada her şey son derece kısaltılmış. Yani Rav diyor ki bu senin problemin. Medyaya sen bakıyorsun. Bugün bir gazeteye makale yazacak olsam diyor ki 500 kelime yazacaksın o kadar. Siz de bana 500 kelime verin o zaman. Dostunu kendin gibi sev gibi laflar herkesin karnı tok. Rav diyor ki 500 kelimelik bir makale mi istiyorsun? Tamam dedi Rav. Ben sana yazayım. Madem bu gazete senden bir makale istedi. O zaman nasıl yazacağımızı düşünelim. Beraber yazacağız. Ama sen gazeteye gireceğimizi madem garantiledin, makaleni de yazacağız. Eli şunu diyor. Yani kısa bir mesajla ne yapacağız? Rav diyor ki, dersin sonuna geldik. Probleminizi anlıyorum. Probleminiz içinizde cayır cayır yanıyor. Bu problemi içinizde yaşadığınız için mutluyum. gün içerisinde de bu konuyu konuşalım ve çözüm bulmaya çalışalım. Ve ıslaha yakınlaşmaya çalışalım. İnsan tüm dünya için sorumlu hissetmeli kendisine. Okuyacak bir şeyin mi var? Her şeyi özetleyen bir şey var. Oku. Şöyle. Bağla Sulam şöyle yazıyor. Barış adlı makalede. Çok net bir yazı. Önümüzdeki pratik tarihten görüyoruz ki insanoğlu için başka hiçbir şifa yok. Eğer yaratan ilahi yönetimi olan ihsan etmeyi, yaratana memnunluk getirmek için dostunu kendin gibi sev, yani insan sevgisi için kendisine, Allah sevgisine gelmek için inşa ederse, tıpkı kendisine baktığı gibi başkalarının ihtiyacına da bakarsa ve ikinci koşul olan da Allah'ı hem kalbinle, hem gücünle ve tüm ruhunla seveceksin koşulunu tutarsa, adam o zaman tüm çabasını, yaratanı memnun etmek, ona mutluluk getirmek için yapar. Ve eğer kişi dinlerse, toprakların bereketinden yer ve hiç kimse fakirlik çekmez ve herkesin zenginliği, bolluğu artar. Ama kişi bu ölçüye kadar çalışmayı reddettikçe doğa intikamını acı bir şekilde alacak ve yakamızı asla bırakmayacak ve bizi yenecek. Ve bununla birlikte de dersimizi sona erdiriyoruz. Herkese iyi günler, iyi sabahlar.